Ayrım 3.
Oğlanın davranışları çok hiddetli ve sertti. Oyuna hiç benzemiyordu. "Sen bir hainsin!" diye bağırdı oğlan. "Sen bir düşünce suçlususun, bir Avrasya casususun. Seni öldüreceğim, seni buharlaştıracağım, seni tuz madenlerine yollayacağım." Birden çevresini sardılar. "Hain!" diye haykırıyorlardı. "Düşünce suçlusu." Küçük kız oğlanın her hareketini taklit ediyordu. Yakında büyüyüp insan yiyen erişkin aslanlara dönüşecek yavrular gibi hoplayıp sıçramaları ürkütüyordu insanı. Oğlanın gözlerinde hesaplı bir vahşilik yatıyordu. Açıkça bir tekleme ve dövme arzusu ve bunu yapabilecek yetide olduğunu bilincindeydi. "Neyse ki elindeki silah gerçek değil," diye geçirdi içinden Winston. Bayan Parsons'ın gözleri ürkek ürkek Winston'la çocuklar arasında gidip geliyordu. Oturma odası henüz aydınlık olduğundan Winston kadının yüz çizgilerinin gerçekten tozla dolmuş olduğunu ayrımsadı. "Ne çok gürültü ediyorlar," dedi Bayan Parsons. "İdam törenine katılamadıkları için düş kırıklığına uğradılar. Kendilerini götürecek vaktim olmadı. Tom da işten geç dönüyor." "Neden idamı görmeye gitmiyoruz?" diye haykırdı oğlan. Küçük kız, "İdamı görmek istiyorum, idamı görmek istiyorum," diye şarkı söyleyerek etrafta dönüp duruyordu. Savaş suçlusu bazı Avrasya askerlerinin o akşam parkta asılacaklarını anımsadı. Ayda bir kez yinelenen, oldukça tutulan bir gösteriydi bu. Çocuklar görmek için can atarlardı. Winston, Bayan Parsons'tan izin isteyerek ayrıldı. Holde 6 adım kadar gitmemişti ki ensesinde müthiş bir acı duydu. Sanki kızgın bir tel saplanmıştı. Görmek için arkasına döndüğünde Bayan Parsons sapanını cebine sokuşturan oğlunu içeri çekmeye çalışıyordu. "Goldstein!" diye seslendi oğlan kapı yüzüne kapanırken. Ama Winston'ın asıl dikkatini çeken kadının soluk yüzündeki çaresizlik ve korku ifadesiydi. Dairesine döndükten sonra hızlı adımlarla tele ekranı geçerek yeniden masasının başına oturdu. Hala ensesini ovuşturuyordu. Tele ekrandan gelen müzik kesilmişti. Onun yerine sert bir asker sesi zalimce bir zevkle Feri odaları ile İzlanda arasında demirlenmiş olan yeni yüzen kalenin silahlarını sayıyordu. Zavallı kadın o çocuklarla korku içinde yaşıyor olmalı diye düşündü. 1-2 yıl sonra gece gündüz ihanetinin belirtilerini yakalamak için onu izleyecekler. O günlerde hemen hemen tüm çocuklar dehşet saçıyorlardı. İşin en kötü tarafı casusluk ve buna benzer diğer örgütler yoluyla birer vahşiye çevrilen bu çocukların parti baskısına karşı isyan etmek eğilimini kesinlikle göstermemeleriydi. Aksine partiye ve onunla ilgili her şeye tapıyorlardı. Şarkılar, törenler, bayraklar, tahta tüfeklerle talimler, sloganlar, büyük biradere tapınmalar, bunların tümü onlar için görkemli birer oyundu. Bütün öfkeleri ise dışarıya, devletin düşmanlarına, yabancılara, hainlere, sabotajcılara ve düşünce suçlularına çevrilmişti. 30 yaşının üstünde olanlar için kendi öz çocuklarından korkmak olağan bir durum haline gelmişti. Bu korku yersiz değildi. Çünkü Times gazetesinde sürekli çocuk kahraman diye anılan küçük alçakların duydukları birkaç kuşkulu söz üzerine anne ve babalarını düşünce polisine ihbar ettiği haberleri yer almaktaydı. Sapanla atılan taşın acısı geçmişti. İsteksizce kalemi eline aldı, günlüğe yazacak bir şeyler bulabilir miyim diye düşünürken birden O'Brien'i anımsadı. Yıllarca önce, belki 7 yıl olmuştu. Düşünce kendisini karanlık bir odada yürürken görmüştü. O geçerken yan tarafta oturan biri, "Karanlığın var olmadığı yerde buluşacağız," demişti. Usulca, doğallıkla söylenmiş bir tümceydi bu. Bir emir değildi. O sırada durmaksızın yoluna devam etmişti. İşin garip yanı bu sözler, düşünce onu hiç etkilememişti. Ama daha sonraları yavaş yavaş kendisi için bir anlam taşımaya başlamıştı. Düşü O'Brien'i tanımadan önce mi yoksa sonra mı gördüğünü, sesin ona ait olduğunu ilk kez ne zaman saptadığını anımsayamıyordu. Ne olursa olsun kanısının doğruluğuna inanıyordu. Karanlıkta ona seslenen O'Brien'di. Winston hiçbir zaman onun, hatta o sabah gözlerinde yakaladığı parıltıya karşın dost mu yoksa düşman mı olduğunu kestirememişti. Bunun pek bir önemi yok gibiydi zaten. Aralarında sıcaklık ya da partizanlıktan da öte olan bir iletişim vardı. "Karanlığın var olmadığı yerde buluşacağız," demişti. Winston bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Ama er geç bunun gerçekleşeceğinden emindi. Tele ekrandan gelen ses kesildi. Pürüzsüz güzel bir ses doldurdu durgun havayı. Sonra ses kesik kesik sürdürdü konuşmasını. "Dikkat dikkat! Malabar Caddesi'ne ilişkin en son aldığımız haberleri veriyoruz. Kuvvetlerimiz Güney Hindistan'da görkemli bir zafer kazandılar. Bu başarının savaşın bitimini engelleyeceğini söylemek yanlış olmaz. Şimdi haberler. Winston verilecek kötü haberleri olmalı diye düşündü. Gerçekten de bir Avrasya ordusunun tümden ortadan kaldırılışının kanlı bir betimlemesinden, uzun bir ölü ve tutsaklar listesinden sonra gelecek haftadan itibaren çikolata tayım miktarının 30 gramdan 20 grama düşürüleceği açıklandı. Winston yeniden geğirdi. Cin'in etkisi içinde bir boşluk duygusu bırakarak gidiyordu. Tele ekranda belki zaferi kutlamak, belki de giden çikolataları unutturmak için Okyanusya, her şey senin için marşı çalınmaya başlamıştı. Hazır ol konumunda dinlenmesi gerekiyordu. Ama oturduğu yerden görünmediği için sorun yoktu. Okyanusya, her şey senin için marşı yerini hafif müziğe bıraktı. Winston sırtını tele ekrandan yana dönük tutarak pencereye doğru yürüdü. Uzaklarda patlayan bir bombanın kuru, titreşimli gürültüsü geldi. O sıralarda Londra üzerine haftada ortalama 20-30 bomba iniyordu. Aşağıdaki ucu yırtık afiş rüzgardan dolayı sallandıkça Inksos yazısı bir görünüp bir kayboluyordu. Inksos, Inksos'un kutsal ilkeleri, yeni konuş, çift düşün, geçmişin değiştirilebilir olması. Deniz dibinin ormanlarında amaçsızca dolaşıyormuş gibi canavarın kendisinin olduğu canavarca bir dünyada itip gitmiş gibi hissetti kendisini. Yapayalnızdı. Geçmiş ölmüştü. Geleceği düşleyebilmek ise olası değildi. Halen yaşamakta olan tek bir insanın bile onun tarafında olduğuna dair ne güvence vardı elinde? Ya da partinin egemenliğinin sonsuza dek sürmeyeceğini nasıl bilebilirdi insan? Sanki yanıt onlardaymış gibi Doğruluk Bakanlığı'nın beyaz duvarında yazılı partinin 3 sloganı ilişti gözüne. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik kuvvettir. Cebinden bir 25 sent çıkardı. İşte onun üzerinde de küçük, sade harflerle aynı sloganlar yazılıydı. Arka yüzde de büyük biraderin portresi vardı. Paranın üzerinden bile o gözler insanı izliyordu. Paraların üzerinde, pullarda, kitap kapaklarında, bayraklarda, posterlerde, sigara paketlerinde, her yerde sizi izleyen gözler ve sizi sarıp sarmalayan bir ses. Uyurken ya da uyanırken, çalışırken ya da yemek yerken, içeride ya da dışarıdayken, banyoda ya da yataktayken fark etmezdi. Kaçamazdınız. Kafatasınızın içinde birkaç santimetre küp dışında hiçbir şey size ait değildi. Konum değiştirmiş olan güneş altında şimdi Doğruluk Bakanlığı'nın pencereleri bir kalenin mazgallarını andırmaktaydı. Bu koskoca piramit yapının karşısında Winston'ın cesareti kırıldı. Çok güçlüydü. Sarsılmasına olanak yoktu. Bir roket bombası bile yıkamazdı bunu. Yeniden günlüğü kimin için yazdığı sorusu takıldı kafasına. Gelecek için, geçmiş için, belki de düşsel bir dönem için. Ve yazgısı ölüm değil, yok olma, tümden silinmeydi. Günlüğün sonunda küle, kendisi buhara dönüşecekti. Yazdıklarını yalnızca düşünce polisi okuyacak ve sonra yeryüzünden silinecekti. Tele ekranda saat 14'ü çaldı. 10 dakika içinde evden çıkmalıydı. Saat 14.30'da işte olması gerekiyordu. Garip ama saatin vuruşuyla yiten cesareti geri gelmişti. O, kimsenin duyup öğrenemeyeceği bir gerçeği mırıldanıyordu ve bu sürdükçe düşünceler sürekliliğini yitirmeyecekti. Önemli olan sesini duyurmak değildi. Aklını koruyarak insanlığın mirasını sürdürmekti. Yeniden masasına döndü, kalemini mürekkebe batırdı ve yazmaya başladı. Geleceğe ya da geçmişe, düşüncelerin özgür olduğu, insanların birbirlerinden farklı olduğu ama yalnız yaşamadığı bir zamana, gerçeğin var olduğu ve yapılmış bir şeyin yok edilemeyeceği bir zamanı. Tek düzelik çağından, yalnızlık çağından, büyük birader çağından, çift düşün çağından selamlar. Artık bir ölüyüm diye düşündü. İşte şimdi düşüncelerini biçimlendirmiş ve belirleyici bir adım atmayı başarabilmişti. Her eylemin sonucu o eylemin içindedir. Yazmayı sürdürdü. Düşünce suçu ölüm tehlikesi yaratmaz. Düşünce suçunun kendisi ölümdür. Ölü bir adam olduğunu fark ettikten sonra elinden geldiğince uzun süre yaşamını sürdürebilmenin önemini kavradı. Sağ elinin iki parmağı mürekkeplenmişti. İşte insanı ele verebilecek bir ipucu. Bakanlıkta her şeye burnunu sokan biri, büyük bir olasılıkla bir kadın, belki kum sarısı saçlı kadın ya da roman dairesindeki siyah saçlı kız, öğlen arasında neden yazdığını, neden eski tip bir kalem kullandığını, ne yazdığını merak edebilir ve kendisini ilgili makama ihbar edebilirdi. Banyoya girdi, derisini neredeyse zımparalayan koyu kahverengi sabunla ellerini özenle yıkadı. Günlüğünü çekmeceye yerleştirdi. Saklamayı düşünmek anlamsızdı ama en azından günlüğünün fark edilip edilmediğini saptayabilirdi. Sayfaların arasına bir saç teli yerleştirmek yeterliydi. Parmağının ucu ile beyazımsı, belirsiz bir toz zerresi alarak defter açıldığında silinecek bir yere kapağın köşesine sürdü. 3. Wilson düşünde annesini gördü. Annesi ortadan kaybolduğu sıralarda ya 10 ya da 11 yaşlarındaydı. Uzun boylu, etkileyici, ağır hareketleri olan, oldukça sessiz, sarışın bir kadındı annesi. Babasının ise esmer ve zayıf olduğunu, temiz, koyu renk giysiler giydiğini, Winston babasının ayakkabılarının ince taban köselerini hiç unutmuyordu. Gözlük taktığını hayal meyal anımsıyordu. Her ikisi de 50'li yıllar sırasında yer alan büyük temizliklerde kaybolmuşlardı. Düşünde annesi, kollarında kız kardeşi aşağılarda bir yerlerde oturuyordu. Kız kardeşini hiç anımsamıyordu. Belleğinde kalan, yalnızca onun zayıf, ufacık, hep sessiz duran, kocaman gözleriyle etrafı izleyen bir bebek olduğuydu. Her ikisi de yukarı ona doğru bakıyorlardı. Karanlık bir yerdeydiler. Bir kuyunun dibi olabilirdi ya da derin bir mezar ama dipte olmasına karşın sürekli daha derinlere bakan bir yerlerdeydi. Karanlık sulara gömülen, batan bir geminin salonundaydılar. İçeride hala hava vardı. Onlar kendisini, o da onları görebiliyordu. Ama bir süre sonra yeşil sulara gömülecekler ve tümden kaybolacaklardı. O ise açık havadaydı. Işıklı bir yerdeydi. Kardeşi ve annesi ölüme yaklaşırken kendisi yukarıda olduğu için onlar dipteydiler. Bunu biliyordu. Onlar da biliyorlardı ve bunu onların yüzünden okuyabiliyordu. Ne gönüllerinde ne de yüzlerinde herhangi bir suçlama yoktu. Yalnızca onun yaşaması için ölmeleri gerektiğini biliyorlardı ve bu kaçınılmaz düzenin parçasıydı. Neler olduğunu tam anlayamıyordu ama düşünde anımsadığı tek şey annesi ve kız kardeşinin yaşamlarını kendisi için gözden çıkarmış olduklarıydı. Bu olağan bir düştü ama bunun yanında uyanıkkenki düşüncelerinin devamıydı. Düşünde fark ettiği gerçekler uyandıktan sonra da değerini koruyordu. Winston birden annesinin 30 yıl önceki ölümünün artık rastlanılmayan derecede trajik ve acılı olduğu düşüncesiyle sarsıldı. Trajedi geçmiş zamanların, sevginin, dostluğun var olduğu ve aile bireylerinin birbirlerine destek oldukları zamanların bir parçasıydı. Annesinin anısı içini parçalıyordu. Çünkü o kendisini severek ölmüştü ve o henüz bu sevgiye karşılık veremeyecek kadar küçüktü, bencildi. Annesi kendisini özel ve sarsılmaz bir bağlılık kavramı uğruna feda etmişti. Böyle olaylara artık rastlanmıyordu. Artık korku, nefret ve acı egemendi her şeye. İçten, duygulu, derin ve anlamlı kederlere yer yoktu. Yüzlerce metre derine doğru yeşil suyun içine gömülürken annesinin ve kız kardeşinin gözlerinden okumuştu bunları. Birden batan güneşin toprağa altın rengini verdiği bir yaz akşamında yumuşak bir çimenliğin üzerinde buldu kendini. Karşısındaki görüntü düşlerinde o kadar sık yer almıştı ki bunun gerçek olup olmadığını kestiremiyordu. Uyanıkken bile onu dolduran bu yere Altın Ülke adını vermişti. Yer yer tavşanlar tarafından kemirilmiş, tek tük köstebek yuvalarının yer aldığı, ortasından bir keçi yolu geçen eskilere ait bir çimenlikti bu. Karşı taraftaki çitin kenarındaki kara ağaçlar esen hafif meltemlerle gür kadın saçı gibi ağır ağır bir o yana bir bu yana sallanıyorlardı. Görünmemesine karşın yakınlarda bir yerlerde olduğunu bildiği nazlı nazlı akan bir çayın sularında söğüt ağaçlarının gölgesinde balıklar yüzüyordu. Siyah saçlı kız çayırın öbür yanından ona doğru geliyordu. Sanki tek bir hareketle elbiselerini yırttı ve kayıtsızca bir kenara fırlattı. Teni beyaz ve pürüzsüzdü ama içinde hiçbir arzu uyandırmadı. Hatta doğru düz bakmadı bile. Onu etkileyen elbiselerini bir kenara fırlatırkenki tavrıydı. Bundaki incelik ve umursamazlıkla sanki bütün bir kültürü, bütün bir düşünce sistemini yok etmiş, büyük birader, parti ve düşünce polisi kolunun eşsiz bir hareketiyle yeryüzünden silinivermişti. Bu da eski zamanlara ait bir davranıştı. Winston dudaklarında Shakespeare sözüyle uyandı. Tele ekrandan gelen kulakları sağır edici düdük sesi 30 saniye hiç durmadan sürdü. Saat 7.15'ti. Memurların kalkma zamanı gelmişti. Winston güçlükle yataktan kalktı. Çıplaktı. Dış parti üyeleri yılda ancak 3000 giyim kuponu alıyorlardı. Bir pijama ise 600 kupondu. İskemlenin üzerine fırlatılmış fanilasıyla donunu giydi. Beden hareketleri 3 dakika içinde başlayacaktı. Derken hemen hemen her sabah kalktıktan sonra gelen şiddetli bir öksürük nöbetine tutuldu. Nöbet geçtikten sonra ciğerleri öylesine boşalmıştı ki ancak sırt üstü uzanıp birkaç dakika derin soluk aldıktan sonra kendine gelebildi. Öksürüğün şiddetinden damarları şişmiş ve varisleri kaşınmaya başlamıştı. Keskin bir kadın sesi, "30'la 40 arasındakiler, 30'la 40 arasındakiler, lütfen yerlerinizi alın, 30'la 40 arasındakiler," diye haykırıyordu. Winston, tele ekranın karşısında hazır ol durumuna geçti. Ekranda beden eğitimi giysileri içinde lastik ayakkabılı, zayıf ama kaslı, oldukça genç bir kadın belirmişti. "Kollar bükülüp uzatılacak," dedi. "Beni izleyin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, haydi yoldaşlar biraz canlanın, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Öksürük nöbetinin acısı, Winston'ın düşünün bıraktığı etkileri tamamen yok edememişti. Beden hareketleriyle hepsi geri geldi. Yüzünde beden hareketleri yaparken takınması gereken ağırbaşlı hoşnutluk ifadesiyle kollarını robot gibi ileri geri uzatırken çocukluk günlerine ait karanlık dönemi anımsamaya uğraşıyordu. Olağanüstü güçtü bu. 50'li yılların öncesindeki her şey yitip gidiyordu. Başvurulacak somut kayıtlar olmadığından kendi yaşamınızın bile kesinliği kalmıyordu. Anımsadığınız kimi önemli olaylar uydurmaydı. Olayların yer aldığı havayı tekrar yakalayamadan onlara ait bir takım ayrıntıları anımsayamıyordunuz. Arada bir türlü doldurulamayan büyük boşluklar kalıyordu. O zamanlar her şey bambaşkaydı. Ülkelerin adları ve haritadaki biçimleri bile farklıydı. Bir nolu hava üssünün adı eskiden değişikti. Oraya İngiltere ya da Britanya derlerdi. Ama Londra'nın her zaman Londra olduğundan kuşkusu yoktu. Winston, ülkesinin savaşta olmadığı bir zamanı pek anımsayamıyordu. Ama çocukluğu sırasında oldukça uzun bir barış dönemi geçirdikleri ortadaydı. Çünkü en eski anılarından birisi de beklemedikleri zamanda bastıran ilk hava saldırısıydı. Galiba bu, Colchester'a atom bombasının atıldığı sıradaydı. Hava saldırısının kendisini anımsayamıyordu. Ama babasının elinden sıkı sıkı tutup dönen bir merdivenden toprağın iyice derinliklerine doğru indiklerini belleğindeydi. Sonunda öylesine yorulmuşlardı ki sızlanmaya başlamış, bunun üzerine durup dinlenmeleri gerekmişti. Annesi her zamanki gibi ağır ve hülyalı, iyice geriden izliyordu onları. Kucağında küçük kız kardeşi vardı. Belki de taşıdığı yalnızca bir battaniyeydi. Kız kardeşinin o sıralar dünyaya gelip gelmediğini bilemiyordu. Sonunda bir metro istasyonu olduğunu fark ettiği, kalabalık ve gürültülü bir yere varmışlardı. Taşların üzerinde oturan insanlar vardı. Bazıları demir ranzalarda birbirlerinin tepesinde sıkışık oturmaktaydılar. Winston, annesi ve babası kendilerine zemin üzerinde bir yer buldular. Yanlarında yaşlı bir adamla yaşlı bir kadın ranzanın üzerinde oturuyorlardı. Adamın üzerinde düzgün koyu renk bir elbise, başında bembeyaz saçları açıkta bırakacak şekilde geriye itilmiş siyah bir kasket vardı. Yüzü kıpkırmızıydı. Mavi gözleri yaşlarla dolmuştu. Çevreye cin kokusu saçıyordu. Sanki cildinden ter değil, cin fışkırıyordu. Gözlerinin yaşlarla değil, cin damlalarıyla dolu olduğu bile söylenebilirdi. Hafifçe sarhoş olmasına karşın yine dayanılması güç, gerçek bir üzüntü duyduğu ortadaydı. O çocuk halinde bile Winston korkunç bir şeyin bağışlanması ve onarılması olanaksız bir şeylerin olduğunu kavramıştı. Bu adam olup bitenin gerçek anlamını biliyormuş gibi geldi ona. Yaşlı adamın sevdiği biri, belki de küçük torunu öldürülmüştü. Birkaç dakikada bir yaşlı adam şöyle diyordu. "Onlara güvenmemeliydik. Ben söylemiştim değil mi? Bütün bunlar onlara güvendiğimiz için başımıza geldi. Başından beri söyledim. Namussuzlara güvenmemeliydik." Ama güvenmemeleri gereken hangi namussuzlardı? Winston bunu anımsayamıyordu. O günden bugüne savaş durmaksızın sürmekteydi. Ama hep aynı savaş değildi. Çocukluğu sırasında kimileri capcanlı anımsadığı birkaç ay süren sokak kavgaları olmuştu Londra'da. Ama tarihleri izlemek, belli bir zamanda kimin kime karşı savaştığını söyleyebilmek olanaksızlaşmıştı. Çünkü eldeki kayıtlar şu andaki ittifaktan başkasına yer vermiyordu. Örneğin şu anda 1984 yılında, eğer gerçekten 1984 yılı ise Okyanusya Avrasya ile savaşıyordu ve Doğu Asya ile müttefikti. Ne resmen ne de özel olarak bu üç devletin daha önce başka bir biçimde kümeleşmiş oldukları kabul edilmiyordu. Aslında Winston'ın çok iyi bildiği gibi daha 4 yıl önce Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyordu ve Avrasya ile müttefikti. Ama bu belleği gerektirdiği şekilde denetim altına alınmamış olduğu için aklında kalabilmiş ufak bir bilgi kırıntısıydı. Resmen müttefikler hiç değişmemişti. Okyanusya Avrasya ile savaş durumundaydı. Demek ki Okyanusya Avrasya ile sürekli savaş durumunda olmuştu. O sıradaki düşman salt kötülüğü temsil ettiği için onunla geçmişte ya da gelecekte bir anlaşma olması düşünülemezdi. Omuzlarını acı içinde geriye doğru atarken eller kalçada, beden belden itibaren döndürülerek yapılan bu alıştırma sırt kaslarına iyi geliyordu. Belki 10.000. kez işin en ürkünç yanı bütün bunların gerçek olma olasılığı diye düşündü. Eğer parti geçmişe el atıp bu ya da şu olay hiçbir zaman olmadı diyebiliyorsa kuşkusuz bu işkence ve ölümden çok daha korkunçtu. Parti Okyanusya'nın Avrasya ile hiçbir zaman müttefik olmadığını söylüyordu. Oysa o Winston Smith henüz 4 yıl gibi kısa bir süre önce Okyanusya ile Avrasya'nın müttefik olduğunu biliyordu. Ama bu bilgi nerede saklıydı? Yalnızca kendi bilincinde. Bu bile bir süre sonra yitip gitmeye mahkumdu. Eğer partinin söylediği yalanları herkes onaylıyor, tüm kayıtlar aynı masalı anlatıyorsa o halde yalan tarihe geçiyor ve gerçek oluyordu. Geçmişi denetleyen diyordu parti sloganı, geleceği de denetler.